Ayrım 13.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sivilleşmesi amacıyla dışişlerinden getirilen müsteşarı aşarak şirketi askerin emrine ve hizmetine yanlı ve yanlış değerlendirmeleriyle sunmuştur. Teşkilat sivilleşmemiştir. Askeri sivil demokratik rejime daha çok müdahale etme eğilimine ivme kazandırmış, demokratik koşullarda bilgi değerlemesi ve üretmesi gereken kurumu totaliter yönetimi özletecek ve özendirecek şekilde işin kolayına kaçacak değerlendirmelere girişmiştir. MİT yöneticileri demokrasiyi içine sindirememiş, cumhuriyetin belkası öne sürülerek antidemokratik çağrışımlara her zaman kapı aralamış, insan hukukunu ihlal etmiştir. Bu yönetici kadrolarla askeri müdahale ihtimali her zaman güncelliğini sürdürecektir. Teşkilat öteden beri iç tehdidin çözümünü antidemokratik yöntemlerle önlenebileceği yönde önerilerde bulunmuş ve ciheti askeriyeyi demokrasiye müdahale yönünde davetiye çıkarmış, medyadaki saplantılı uzantıları ile kamuoyu askeri yönetimi beklentili hale getirmiştir. M. Alpay, mezhebi bağnazlığı nedeniyle tarihi intikamı çağrıştırarak Osmanlı ve Sünnileri topyekun MGK'nın hedefi haline getirmiş, millet-asker kutuplaşmasının iç mimarı olmuştur. Teşkilatta objektifliği ile tanınan anti-Marksist olarak bilinen kişileri CIA çizgisinde ve yönlendirmesinde kabul etmiş, TKP üslubunu kullanarak ince ayarla sindirme politikaları uygulamıştır. Milliyetçi muhafazakar ve görevlileri pasifize etmiş, dışlamış, kendisine rakip gördüğü görevlileri ise kendi icraatına engel teşkil edecek ve yanlı tasarruflarına karşı tavır koyması beklenen yöneticilere de bir yurt dışı görevlerle sus payı vermiştir. Şirketin teşkilatın görevlilerini birbirini izlettirerek kimin ırkçı, kimin irticacı, cuma namazı kılanlar buna dahil olduğu yönünde güven sarsıcı tecessüslerin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Görevlileri dışa bilgi sızdırıyor şeklinde birbirinden kuşkulanır hale getirmiştir. Teşkilatın bünyesinde en önemli yerlerde MA tarafından görev verilen mezhep mensupları Suriye lehine teşkilatı adeta şeffaflaştırmıştır. Bu nedenle Suriye istihbaratı Türkiye ile ilgili en gizli bilgilere dahi ulaşma imkanına kavuşmuştur. Suriye aracılığıyla diğer ülkelere de sunulan gönüllü hizmette şirketteki Alevi kökenler aracılığıyla sağlanmaktadır. Şirketin yönetimine getirilecek bir Alevi aracılığı ile Suriye istihbaratının yan kuruluşu haline getirileceği uzak bir ihtimal değildir. Bu nedenle Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad Türkiye'yi her defasında ıskalamaktadır. Şirket mercek altına alınarak elemeye tabi tutulmalı, yeniden değerlendirmeye alınmalıdır. Hedefler tekrar belirlenirken demokratik ilkelerin özüne zarar vermeyecek şekilde önem ve öncelik sıralamasına tabi tutulmalıdır. Hafız Esad'ın başkanlığındaki Suriye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni birinci kuşakta yer alan önemli düşman ülke ilan etmiş ve istihbari çalışmalarında önceliği Türkiye'ye vermiştir. Türkiye'deki mezhep bağnazlığını beslemiş, Alevi kökenli terör örgütlerine güvenli ortam sağlamıştır. Türkiye'de bilinçli bir şekilde Aleviyim diyen her şahıs dolaylı ve dolaysız Suriye istihbaratının haber kaynağıdır. Cumhuriyetin ilkeleri arasında yer alan milliyetçilikten kaynaklanan etnik hoşnutsuzluklardan da Suriye yararlanmasını bilmiş, Türkiye aleyhine bu çevreleri kullanmayı sürdürmüştür. Miktat Alpay'ı müsteşarlıktan eden mektup başlığı altına yayınlanan ve dağıtılan dezenformasyon belgesi için bakınız http://www.gerçekergenekon.com ve diğerleri. Fethullahçı istihbaratçılar yukarıdaki mektupta Miktat Alpay gibi yurtsever bir MİT yöneticisi için hayal bile edilmesi olanaksız yakıştırmalarda bulunurken kendilerinin de yerlerini ve gerçekle ne olduklarını ortaya koymuşlardır. Alpay'a yapılan iftiraları Türkçemizdeki alçakça sözcüğü kesinlikle karşılamamaktadır. Türk Alevilerini bilerek sırf provoke amaçlı olarak Nasturilerle karıştıran, Nasturi vatandaşlarımızın Türkiye'ye bağlılığını çarpıtan, kendilerini Türk yerine Osmanlı ve Sünni olarak nitelendiren ve 80 yıl önce tarihe karışmış Osmanlı'nın intikam davasını güden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni millet düşmanı olarak gösteren, MİT içindeki Alevi Türkleri orduya müdahale davetiyesi çıkaran darbe işbirlikçileri, kendilerinde salt cuma namazına gittikleri için mağdur edilen Osmanlı Sünniler olarak takdim gayreti içine giren Fethullahçı istihbaratçılar, tüm bu iftira ve dayanıksız isnatları içeren mektuptan umduklarını maalesef elde etmişlerdir. MİT müsteşarlığı ataması öncesinde binlerce adrese normal ve elektronik posta ve de faks yoluyla gönderilen bu mektubun kaynağının ve de sorumlularının araştırıldığına ilişkin herhangi bir MİT soruşturmasının duyumu alınmamıştır. Yine çok acıdır ki Türkiye'nin güvenlik konseptini hazırlayan resmi kurum ve kuruluşlar da bu duruma seyirci kalmışlardır. Sonuçta Miklat Albay, Fethullahçı istihbaratçıların stratejisi doğrultusunda MİT müsteşarlığına atanamazken, ardından da emekliye sevk edilerek tümüyle tasfiye edilmişti. Askeri sivil tüm yurtsever yetkililer bu tasfiye sürecinde seyirci konumunda kalmışlardır. Şimdilerde Miklat Albay'ın MİT ve tam bağımsızlık savaşını veren Türkiye için önemi, buna karşılık Fethullahçı istihbaratçıların neden çırpındıkları çok iyi anlaşılmıştır. Ancak bu duyarsızlığın ve seyirci kalmanın bedeli ülkemiz açısından ağır olmuştur, olmaktadır da. Fethullahçı istihbaratçılar başta MİT, emniyet olmak üzere stratejik kurum ve kuruluşlarda karar verici konuma gelebilecek Cumhuriyet aydınlarını fişlemeye devam etmektedirler. Alınan durumlara göre şahsım dair Fethullahçılara aktif biçimde mücadele veren tüm kamu görevlilerinin hakkında ileride ve gerektiğinde kullanılmak üzere yukarıdaki Miklat Albay örneğinden çok daha ağır raporları içeren dosyalar hazırlanmıştır. Bu duyumların doğru olup olmadığının araştırılması, şayet doğruysa olası yükselmenin önünü kesmeye yönelik bu dosyaların içinde imza ve parafı bulunan tüm istihbarat görevlilerinin süratle kamu görevinden çıkarılmaları gerekmektedir. Diğer taraftan Fethullahçı istihbaratçıların internet ortamındaki en önemli dayanakları ise dünyanın hemen her tarafında dağılmış Fethullahçı müritlerdir. Kendi içlerinde özel bir soruşturma süzgecinden geçirildikten sonra kabul edilen müritlerin yer alabildiği çok özel tartışma gruplarının yanı sıra internete girebilen tüm Fethullahçılar aşırı sağdan aşırı sola, etnik bölücülerden liberallere, ekonomistlerden çevrecilere uzanan çizgide ne kadar tartışma grubu varsa bunların içinde yer almayı doğal bir görev olarak kabul etmektedirler. Kendilerini avalamak için örneğin antikapitalist gibi aşırı sol tartışma gruplarında Deniz Devrim, Ulaş Kaypakkaya, Özgür Gezmiş gibi takma adlar kullanan Fethullahçı müritler, ülkücü Türkçü milliyetçi tartışma gruplarında ise yukarıdaki örnekte olduğu gibi Alper Türkkan, Bahadır Ergenekon gibi takma adlar kullanmayı yeğlemektedirler. Daha ortalarda yer alan gruplarda ise Ali Kaya, Anıl Seçkin, Ordnance Legend, Okşam Kıpırtılı, Taha Kıvanç gibi takma adlar kullanan Fethullahçılar, kullandıkları terminoloji ve söylemlerden ve de birbirleriyle paslaşmalarından belli olmaktadırlar. Örneğin liberal düşünce topluluğu listesinde yükselen değer olarak Atatürk ilke ve devrimlerine, laik hukuk sistemine, Türk ulusalcılığına saldırmak anlaşıldığından listede mesajlarıyla dikkati çeken Fethullahçılardan Yavuz Güneş kod adını kullanan bir mürit, tipik bir örnek teşkil eden şu kışkırtıcı mesajıyla liste üyelerine katkıda bulunmaktadır. Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bu faşist TC yönetimi faşistliğine yeni bir şey daha ekledi. Son yapılan faşistlik, Fatih'te yaşayan insanlar kendince doğru bulduğu günlük kıyafet olarak sarık ve cübbe giyerek gezdiği için kılık kıyafet kanununa aykırı davrandığı iddiasıyla tutuklanıp işkenceyle karşılaştılar. Bu zulmü yapan faşistler kılık kıyafet kanunu diye bir şey uydurmuşlar. Adama demezler mi? Be faşist kardeşim, bu kılık kıyafette standart nedir? Kim belirler? Atatürk mü? Hiç umurumda değil Atatürk'ün veya bir başkasının belirlediği standart. Benim için mühim olan, benim arzu ettiğim ve herkesin kendi arzu ettiği şeyi kendi iradesiyle giyebilmesidir. Şu düştüğümüz duruma bakın. Adamlar türban zulmünü yaparken efendim biz bunlara kamu alanında türban takmalarını yasaklıyoruz. Özel hayatlarında giyebilirler diyorlar. Ardından böyle bir şey yapıyorlar. Yine arkadaşlar, insanlar PKK, Hizbullah ve benzeri terör örgütlerine neden katılıyor daha iyi anlaşılıyor değil mi? Sanırım bu son şansımız, sadece ve sadece 3 seçeneğimiz kaldı. 1. LDP'yi en kısa zamanda iktidara getirmek. 2. Yurt dışına gidip bu faşist TC'den kurtulmak. 3. PKK ve Hizbullah terör örgütlerinden birine katılmak. Tercih sizlere. Not, ben bugüne kadar hiç sarık ve benzeri kıyafet giymedim. Giymeyi de düşünmüyorum. Giymek isteyene karışanın da tepesinden inmeyeceğim. Allah bunlara akıl fikir versin. Yavuz Güneş takma adını kullanan Fethullahçı'nın ldplist@mail.ldp.org.tr adresine gönderdiği Faşist TC Devleti konu başlıklı 29.12.2001 tarihli mesajdan alıntı yapılmıştır. Bir başka örnek yine aynı tartışma grubuna gönderilmiştir. Aşağıdaki mesaj Fethullahçıların hasım olarak nitelendirdiği kişilere ve de aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne, laik hukuk sistemine, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı olan tüm ülke, örgüt ve gruplarla koşulsuz dayanışmasının tipik bir örnek oluşturmaktadır. Sevgili arkadaşlar, bu komplocu paranoyak Meczup Hablemitoğlu direkt bol keseden sallıyor, inanmayın. Adam sağ demiyor, sol demiyor. Türk-Alman dostluğunu zedelemek bazına ulusalcı görüşlerimi pazarlayacağım diye liberal Friedrich Neumann, liberal muhafazakar Konrad Adenauer, sol görüşlü Heinrich Böll ve Friedrich Ebert gibi bütün vakıfları zan altında bırakıyor. Başına büyük iş aldı bu Hamlemitoğlu. Alman vakıfları tümden birleşip tutacakları avukatlarla bu meczubun hayatını karartacaklardır. Bizim medya ise bu meczubu pazarlama peşinde. Komplacı şahsa tüm gazetelerde ve TV'lerde yer veriyorlar. Bu ülke inanılır gibi bir ülke değil. Hamlemitoğlu bence Vural Savaş'ın 2002 modeli olarak piyasaya sürülmüş bir arkadaş olup belediye itlaf ekiplerine duyurulur. Zira ulusalcı kuduz vakaları gün geçtikçe halkımızı tehdit ediyor. Tanıl. Ormanın Sledge'ın takma adıyla ldplist@mail.ldp.org.tr adresine gönderilen komplocu paranoyak meczup Hamlemitoğlu konu başlıklı mesajın tarihi 16.10.2001'dir. İnternet ortamında faaliyet gösteren Fethullahçıları deşifre etmenin en kestirme yolu hoca efendilerini ya da Said Mursi'yi ad vererek açıkça eleştirmektir. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın neresinde Fethullahçıların okulu, dershanesi varsa buralardan eş zamanlı tepkiler yağacaktır. Bu müritlerin bir diğer ortak yönünde tamamının hoca efendilerini övdükten sonra ben Fethullahçı değilim ama diye başlayan kendilerini avalama gayreti ve çabası içine girmeleridir. Bugüne kadar bir tek Fethullahçı dürüstlük gösterip gerçek kimliğini kabullenmemiştir. Bu olgu takiye denilen dinsel kılıflı sahtekarlık ve ikiyüzlülüğün Fethullahçıların adeta iliklerine işlediği sonucunu ortaya koymaktadır. Fethullahçı istihbaratçıların internet ortamındaki tartışmalarda hasımlarını etkisizleştirme yöntemleri arasında kendi müritlerine hasımlarına ait başka telefon numaraları, iş ve ev adresleri olmak üzere her türlü kimlik bilgilerini aktarmakta bulunmaktadır. Bu durumda hasım kişiyi korkutmaya ve caydırmaya yönelik hakaret ve tehditleri içeren binlerce elektronik posta mektup gönderilmekte, tehdit ve küfür telefonları günlerce bazen haftalarca sürmektedir. Kendi deyimleriyle Risale-i Nur tedrisinden geçtiği hoca efendilerinin kasetlerini yüzlerce kez hıfz ettiği anlaşılanlar, bir başka ifadeyle imam ya da abi denilen statüye yükselenler, tehditlerinde amiyane tabirlerden kaçınarak daha ziyade nispeten terbiyeli biçimde dinsel temaları kullanmaktadırlar. İşte bunlardan bir örnek. Size selam veremiyorum çünkü Allah dostlarına dil uzatan birisine selam verilmez. Sitenizde yer alan nursuzlar diye adlandırdığınız Fethullah Gülen Hoca Efendimiz'i böyle bir şeyle kötüleyemezsiniz. Sizden iğreniyorum. Yaptığınız çok yanlış ve düşüncesiz bir şey. Aklınızı başınıza alın. Bu bir tehdit filan değildir. Sadece uyarmadır. Herkesin kendi dinini yaşamaya hakkı var. İslamiyet'i yayma hakkı var. Varisler diye yazdığınız bölümde Fethullah Gülen'i o kadar kötülemektesiniz ki size yazıklar olsun. Utanın, sizi Rabbime ediyoruz. Yaptığınız şeylere çok dikkat edin. Belki bir gün çok korkunç bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Korkmayın, hocalarımız Fethullah Gülen, M. Esat Coşan ve Musa Topbaş ve diğer hocalarımızın bizlere verdiği İslam terbiyesi devam edecek. Ve ettikçe İslamiyet inşallah çok büyüyecektir. Ve siz de o zaman göreceksiniz ne olacağını. Siz benim sevdiğim insanları kötülüyorsunuz. Ben ve benim gibilerin adına size sesleniyorum. Biz de sizi kötülüyoruz. Sizin yazdıklarınızın yanında benim bu mailim hiç kötü diyecek şekilde değildir. İyi düşünürseniz, tabii ki geri bir mail yazmak istiyorsanız birgençlik@hotmail.com'a gönderebilirsiniz. Bu yazdığım mailin sizden tepkisi ne olursa olsun korkmuyorum. Siz İslamiyet ne demek bilmezsiniz ama bir gün herkese apaçık gösterilecek. Eyvah diyecek herkes ama iş işten geçmiş olacak. Uğur Top. Uğur Top adını kullanan Fethullahçı'nın eroltop@hotmail.nl adresi üzerinden gönderdiği bu mesajın tarihi 25 Haziran 2002'dir. Tehdit, galis küfür ve hakaret mesajları arasında böyle yumuşak üslup kullananlara arada bir rastlanmaktadır. Fethullahçı istihbaratçılar ayrıca hasım kişilerin adreslerini kullanarak sahte mesajlar gönderme konusunda da epeyce deneyim kazanmışlardır. Şayet Cumhuriyetimizin bu en tehlikeli örgütüyle mücadele ediyorsanız diğer alanların yanı sıra internet ortamında başınıza gelebilecek tüm olumsuzluklar hakkında önceden bilgi sahibi olmanız ve önlemlerini almanız gerekecektir. 3.3 Sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonlar. Kendilerini sivil toplum cemaati olarak nitelendiren ve özde cumhuriyete ve ülke bütünlüğüne karşı tüm kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma gerçekleştiren Fethullahçıların, buna karşılık hasım olarak nitelendirdikleri demokratik kitle örgütlerine karşı yürüttükleri caydırma ve imha politikalarının pek çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Fethullahçıların kendilerine karşı ulusalcı laik kuruluşlarla mücadele konsepti birbirine bağlı bir dizi operasyonu içermektedir. 1. Hasım olarak nitelendirilen kuruluşun kontrol ya da güdümlerindeki devlet gücüyle tanıştırılmasının ilk aşamasında isimsiz ya da sahte isimli mektup gönderme yöntemine başvurulmaktadır. Bu aşamada hasım kuruluşun yasa dışılığına ilişkin dezenformasyon kapsamında hazırlanmış çarpıtılmış bilgileri içeren ihbar mektupları, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı ve ilgili istihbarat kuruluşlarına gönderilmektedir. 2. Sistemin işleyişi içinde yukarıdaki kurumlar bu ihbar mektuplarının altındaki imzaların gerçek olup olmadığını incelemeksizin ilgili kurumlara havale etmektedirler. 3. Bir diğer aşamada TBMM üyelerinden birine ilgili bakanlığın yanıtlaması için aynı çarpıtılmış bilgi ve iddiaları içeren bir soru önergesi verdirilmektedir. 4. Diyelim ki soru önergesini yanıtlayacak olan İçişleri Bakanı olsun. Bu takdirde yanıtların yazılması aşamasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT devreye girmektedir. İşte bu aşamada Fethullahçı istihbaratçıların aktif katılımının söz konusu olduğu öne sürülmektedir. Böylece çarpıtılmış bilgiler ve iddialar yasal, resmi bir temele oturtulmuş olmaktadır. Tabii burada ihbar mektubunun altındaki imzanın gerçek olup olmadığı hususu, dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunun bağlayıcı hükümlerine rağmen göz ardı ettirilmektedir. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunun 3. maddesine göre Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Ne var ki aynı kanunun dilekçede bulunması zorunlu şartları düzenleyen 4. maddesinde dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş ve ikametgah adresinin bulunması koşulu getirilmiştir. Bu koşulun yerine getirilmemesi, dilekçenin işleme konulmaması, incelenmemesi sonucunu doğurmaktadır. 5. Sonraki aşamada sistemin işleyişi içinde rutin prosedüre göre Cumhuriyet Savcıları devreye girmektedir. Şayet hasım kuruluş bir dernekse yoğun bunaltıcı kontroller, ani baskınlar, binada yasa dışı suç unsurlarının bulunması, bunların basına sızdırılması ve kapatılması için dosyanın yargıya intikali gerçekleştirilmektedir. Şayet hasım kuruluş bir vakıfsa yukarıdaki tüm işlemlere ek olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve de Maliye Bakanlığı'nı kapatmaya kadar giden yoğun bunaltıcı denetimleri söz konusu olmaktadır. Fethullahçı istihbaratçıların hasım olarak nitelendirdikleri sivil toplum örgütlerine yönelik operasyonlardan aşağıya alınan iki örnek bile başlı başına devletin kuşatılmışlığı hakkında bir fikir vermeye yeterlidir. 331 Sivil Toplum Kuruluşları Birliği STKB Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, İstanbul'da faaliyet gösteren 207 sivil toplum kuruluşunun Cumhuriyet'in temel değerleri doğrultusunda oluşturdukları ortak bir platformdur. Tıpkı hali hazırdaki hükümetin muhatap kabul ettiği emek platformu gibi. Fethullahçı istihbaratçıların bu demokratik platforma karşı çıkmalarını ve dağıtmaya kalkışmalarının temel nedeni STKB'nin Fethullah Gülen ve yandaşları aleyhine kamuoyu oluşturma suçunu işlemiş olmalarıdır. Örneğin platform yayınladığı bildiriler katıldığı TV programlarıyla kamuoyunun dikkatlerini yasa dışı Fethullahçı yapılanmasının devlet içindeki faaliyetlerine çekmiştir. Ancak Fethullahçıları asıl çileden çıkaran STKB'nin yayınladığı Hocanın Okulları adlı kitap olmuştur. Bu kitap Fethullah Gülen'in okullarında eğitim gören iki yürekli çocuğumuzun anılarından oluşuyor. 20'li yaşlarını süren ancak yaşadıkları acı dolu günler nedeniyle kendilerini çok yaşlı hisseden bu gençler ne yazık ki anılarını yüksek tirajlı gazetelerden birinde yayınlatma olanağı bulamadılar. Çünkü onların hepsi sözü edilen cemaat ve liderine övgüler dizmekle meşguldüler. Ülkenin yarınları için çok önemli olan bu yaşamsal bilgilerin gün ışığına çıkması bir sivil toplum kuruluşlarının onları sahiplenmesiyle gerçekleşebildi. Atatürk 1920'li yıllarda artık Türkiye din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok ileridedir. Bu gibi oyuncular varsa kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar diyordu. Oysa 1990'lı yıllarda bu oyuncular ülkemizde başrolü oynuyorlar ve bazı çevrelerden büyük alkış topluyorlar. Gerçeklerin ve gerçek yüzlerin ortaya çıkması gerekiyordu. Toplumumuzun bu çocuklara en az bizler kadar duyarlı davranacağını biliyoruz. Bugün gelinen noktada karşımızdaki temel tercih söz konusu, Türk milli eğitiminde ya da aklı özgürleştirilmiş düşünmeyi göze alan ya da aklını belirli bir inanç, fikir ve ideolojiyle sınırlamış bunun dışında düşünmeyi reddeden, yalnızca itaat eden insanlar yetiştirmektir. Gerçeklere gözümüzü kapatarak ya sonuçlarına katlanacağız ya da aklımızı, yüreğimizi ve ilkelerimizi ortaya koyarak sorgulayacağız ve karşı çıkacağız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız ve bizlerden destek bekliyorlar. Bakınız Hocanın Okulları, İstanbul Üniversitesi Basım Evi 1998. 1998'de ABD'deki zorunlu tedavisinin henüz başlangıcındaki Fethullah Gülen avukatları vasıtasıyla platform aleyhine 5 milyar TL tutarında manevi tazminat ile yayının toplatılması için dava açtırmıştır. İstanbul Fatih Asli 2. Hukuk Mahkemesi'nin verdiği 1,5 milyar TL tutarındaki tazminat kararı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından bozulmuştur. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 5-3-2002 tarih ve E-2001/10557 sayılı bozma kararında dosyaya sunulan diğer belgeler ve davacı ile ilgili olarak yapılan soruşturmalar sonucunda iddianamede açıklanan olgular, davacının yaptığı konuşmalar birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu kitapta yer alan sözlerin, savların ve değerlendirmelerin, davaya konu kitapta davacı hakkında açıklamaların, resmi belgeler karşısında görünürdeki gerçeğe uygun bulunduğu, bundan dolayı da hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşmediği, böylece davacının kişilik haklarına saldırıda bulunulmadığı sonucuna varmak gerekir. Bu durumda yerel mahkemece istemin tümden reddedilmesi gerekirken, dosyadaki maddi olgulara uygun düşmeyen yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı biçimde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya uygun görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir denilmektedir. Türkiye'de Fethullah Gülen'in talimatları gereğince adliyede kadrolaşmaya çalışan ancak yeterli güce ulaşamayan Fethullahçılar, konuyu yasa dışı yollarla çözümleme doğrultusunda kendi istihbaratçılarına havale etmişlerdir. İşte bu aşamada STK ve aleyhine sahte imzalı ya da imzasız ihbar mektupları yağdırılmaya başlanmıştır. Örneğin emekli savcı İsmail Öztekin imzasıyla tam adamına, yani dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a gönderilen mektup, "Göreve geldiğiniz günden beri polis teşkilatımızın üstün gayretleri ve hizmetleri her türlü övgüyü hak etmektedir. Bu nedenle sizin şahsınızda bütün polislerimizi yürekten kutluyorum" cümleleriyle başlamakla ve biraz aşağıda, "Geçmişte Cumhuriyet'in temelini dinamitleyen birçok olaya karışmış kişilerin bugün tam tersine Cumhuriyet'e sahip çıkıyor görünme gayretleri ve özellikle Cumhuriyet'imizin korunması ile ilgili toplumsal hassasiyet gerektiren konularda en önde gözükme çabaları, kirli olan geçmişlerini örtmeye yönelik çamur atma kampanyası olmanın ötesine gitmemektedir" cümleleriyle esas maksat belirtildikten sonra STKB'nin kimi yurtsever yöneticilerine asılsız isnat ve hakaretlerle saldırılmaktadır. Özel Arşiv Dezenformasyon STKB Klasörü Dosya 2 Belge 1. Emniyet Genel Müdürlüğü dernekler masasına hitaben yazılmış tarihsiz bir başka ihbar mektubunun altında imza yerine eski STKB üyesi bir dernek başkanı diye yazan kimliği belirsiz kişi, platformun önde gelen isimlerinden Gülseven Yaşar, Yaşmet Atahan, Eymen Sezerman, Profesör Doktor Bülent Berkar'da, Profesör Doktor Türkan Saylan gibi kişilerin öldürülme tehditlerine maruz kaldığını iddia etmektedir. Halk deyimiyle deli saçması diye nitelendirilebilecek iddia ve isnatları içeren bu imzasız mektubun sahibi, "Konuyu ilginize sunar zarar görebileceğim düşüncesiyle ismimi veremeyeceğimden dolayı affınıza sığınırım" cümlesiyle mektubunu sonlandırmaktadır.